Ayrım 26, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 238. Manfred de la Rey tribündeki şeref lojasında dimdik duruyordu. İnce çizgili koyu renk bir elbise ve siyah röle ve şapka giymiş, yakasına kuşkonmaz ve karanfiller takmıştı. Milliyetçi bakanların kılığıydı bu. Polis bandosu kaplı kızı çalarken mavi üniformalı gençler tribünlerin önünden geçmekteydiler. Öğrencilerin üniformalarındaki pirinç düğmeler güneşte ışıldıyordu. Gençlerin vatanseverlikleri ve görevlerine bağlılıkları Manfred'in müthiş bir gurur duymasına neden oluyordu. Sonra sıralar karşıya dizildi ve bando da sustu. Trompetler duyuldu. Tören üniforması giymiş, madalyalarını takmış olan polis müdürü mikrofonu Manfred'e uzattı. Bakan konuşmasını dikkatle hazırlamıştı. Ama başlamadan önce dayanamayarak ilk sırada oturan karısına baktı. Bu onun için de önemli bir gündü. Geniş kenarlı bir şapka giymiş olan Heidi sarışın bir valküreye benziyordu. Kadın kocasıyla göz göze gelince gülümsedi. Manfred ne kadın diye düşündü. Ülkenin bir numaralı hanımı olmaya layık. İleride bir gün bunu da sağlayacağım. Hatta Heidi'nin hayal ettiğinden daha çabuk. Manfred tekrar mikrofona dönerek sakin bir tavır takındı. ''Milletinize ve ülkenize hizmet etmekle geçecek bir hayatı seçtiniz.'' diye başladı. ''Karşımızdaki kara güçlere dayanmak için bütün cesaret ve azmimizi kullanmak zorundayız.'' Manfred konuşmasını bitirdikten sonra sıra başarılı öğrencilerin ödüllerinin verilmesine geldi. Bir başkomiser elindeki listeden teker teker adları okumaya başladı. Gençler sıradan çıkarak Manfred'in karşısında durdular. Bakan onların ellerini sıkıp göğüslerine madalyalarını taktı. Sonra beklediği o an geldi. Manfred duyduğu gurur yüzünden neredeyse boğulacaktı. Başarılı öğrencilerin en sonuncusu ona doğru geliyordu. Tören alanındaki gençlerin en uzun boylusu, en dimdik ve en zeki olanı. Heidi ön sırada mutluluktan sessizce ağlıyordu. Lothar de la Rey babasının karşısında hazır olda durdu. İkisi de gülümsemiyorlardı. Yüzlerinde sert ifadeler vardı. Birbirinin gözlerinin içine bakıyorlardı. Ama aralarındaki duygu seli sözleri de gülümsemeleri de gereksiz kılıyordu. Manfred kendini zorlayarak bu sessiz konuşmayı sona erdirdi. Yanındaki başkomisere döndü. Adam ona bir kılıç uzattı. Kabzası oymalı, gümüş ve altın süslü kılıç ışıl ışıldı. Manfred kılıcı alarak tekrar oğluna baktı. ''Şeref kılıcı'' dedi. ''Bunu başarıyla taşımanı dilerim.'' Kılıcı oğlunun kemerine taktı, el sıkıştılar. İkisi de hala çok ciddiydiler. Ama el sıkışırken hayatları boyunca süren sevgi ve gururu açıklamışlardı. Bando milli marşı çalarken baba oğul hazır olda durdular. Daha sonra Lothar de la Rey annesiyle babasının arasında durarak kendisini kutlamaya koşanların ellerini sıktı. Manfred ile Heidi artık dayanamayarak gurur ve mutlulukla gülümsediler. Sonunda Lothar'ın arkadaşlarından biri kalabalığı yararak delikanlıya yaklaşmayı başardı. ''Aferin Loti, en başarılımız sendin, bu kesin.'' Şansım yardım etti. Lothar kendisini değersiz buluyormuş gibi gülümsedi ve konuyu değiştirdi. Sana nereye atandığını bildirdiler mi Hannes? Ya beni Natale kıyıda bir yere yolluyorlar. Ya sen? Belki seni de oraya gönderirler. Lothar madde nerede o şans diyerek başını salladı. Beni Ferreningen yakınındaki bir zenci ilçesine yollayacaklar. Sharperville diye bir yere. ''Sharperville mi? Şansın hiç yokmuş Lottie.'' Hannes yalancı bir merhametle başını salladı. ''Oranın adını bile duymadım.''
''Ben de öyle. Zaten orayı kimse duymamış.''
Lothar'ın sesinde bıkkınlık vardı.
''Duyacağı da yok.''
24 Ağustos 1958'de Waterberg Aslanı diye tanınan Başbakan Johannes Gerhardus Tridon bir kalp krizi sonucu öldü. Bu milliyetçilerin granit gibi surlarında geniş bir gedik açtı. Adamlar hemen bunu onarmaya çalıştılar. Başbakanın öldüğünün açıklanmasından bir iki saat sonra Manfred yanında iki milletvekiliyle Şahsa'nın bürosuna gitti. ''Açık açık Kuzeylileri işe karıştırmamalıyız.'' dedi. ''Kendi adamımızı seçtirmeliyiz.''
Şasa ihtiyatla evet der gibi başını salladı. Onu hala bir yabancı sayıyorlardı. Yeni liderin seçiminde fazla etkili olamayacaktı ama dinlemeye ve öğrenmeye hazırdı. Manfred stratejiyi açıkladı. Onlar adaylarını seçtiler bile. Fervor'du. Yıllardan beri senatoda güçlü ve zeki bir adam olarak ün yaptı. Kuzeyliler onun zencilere karşı tutumunu beğeniyorlar. Adam Fairworth adının ırk ayrımı anlamına gelmesini sağladı. Hepsi de onun yönetiminde ırkların birbirine karışmayacağını, Güney Afrika'nın daima beyazların olacağını biliyorlar. İki milletvekili ya diye başlarını salladılar. Ama Fairworth çok zalim. Halkı rahatsız etmeden sorunları çözümlemenin, konuşmanın yolları da var. Bizim adayımız da güçlü. Dönges yani. Bu konuşmadan sonra hazırlıklar hızla yapıldı. Ama sonunda Şasa, Manfred ve grubu başarılı olamadılar. Dönges seçimi kaybetti ve Hendrik French Fervoort başbakan oldu. Şasa Fervoort'un yaptığı ilk konuşmayı radyodan Santayn ve Blaine ile birlikte dinledi. Sonra kadın oğluna, ''Şimdi ne yapacaksın Sherry?'' diye sordu. ''Galiba bir seçeneğim yok. Fervoort'un kendisine karşı çıkılmasına hiç gelemediğini söylüyorlar.'' Oysa ben ona karşı çıktım. Dönges'in seçilmesi için elimden geleni yaptım. Fervoort pazartesi günü yeni kabineyi açıklayacak. Listede adım olmayabilir. Blaine mırıldandı. Yalnızca bir milletvekili olmak sana zor gelecek. Şahsa başını salladı. Hem de çok zor ve buna katlanacak da değilim. Santayn, ah Sherry diye bağırdı. Milletvekilliğinden istifa mı edeceksin? O kadar çalıştıktan, fedakarlık yaptıktan sonra mı? Her şey pazartesi günü belli olacak. Şasa omzunu silkti. Ne müthiş bir düş kırıklığına uğradığını belli etmemeye çalışıyordu. Kısa bir süre gerçekten güçlü olmuştu. Tam tadına varacak kadar. Ayrıca vatanına çok şey verebileceğini de biliyordu. Ama Fervoort'un onu kabinesine almayacağından da emindi. Santayn, zafer ve felaketi aynı tavırlarla karşılayabilirsen diye mırıldandı. Sonra da neşeyle güldü. Sesi belli belirsiz titriyordu. Şimdi Sherry, şampanya açalım. Kipling'in şiirindeki o iki sahtekar ancak böyle aynı tavırlarla karşılanır. Şasa pazartesi günü parlamentodaki odasına girerek çevresine üzüntüyle baktı. 5 yıl boyunca onun olmuştu burası. Ama artık eşyalarını, kitaplarını ve tablolarını toplaması gerekecekti. Halıları ve lambrileri millete armağan olarak bırakacaktı. Yüzünü buruşturarak son defa masasının başına geçti. Aynı anda telefon çaldı. Şasa sekreteri dışarıdaki odadan cevap veremeden alıcıya uzandı. Bir ses, ben başbakanın sekreteriyim diye açıkladı. Başbakan sizi hemen görmek istiyor. Tabii uygunsanız. ''Hemen geliyorum.'' Şasa alıcıyı yerine bırakırken de kendi kendine ''Demek beni kovacağını yüzüme karşı söyleyecek.'' dedi. ''Bu zevki tatmak istiyor.'' Fervoort Şasa'yı yalnızca 10 dakika bekletti. Sonra o içeri girerken masasının başından kalkarak özür diledi. ''Kusuruma bakmayın ama bugün işim başımdan aşkın.'' Şasa gülümsedi, hem kendini zorlayarak da değil. Çünkü Fervoort o pek sevimli tavırlarını takınmıştı, sesi yumuşaktı. Hatta masasının arkasından çıkarak Şasa'yı bir amca tavırlarıyla kolundan yakaladı. ''Ama tabii sizinle konuşmam da gerekiyordu. Yeni kabinemin bütün üyeleriyle konuştum zaten.'' Şasa şiddetle irkildi. Kolu başbakanın elinden kurtuldu. İki adam birbirlerine baktılar. Fervoort, ''Maden ve Endüstri Bakanlığı boş.'' dedi. ''Ve tabii bu işe sizden daha uygunu da yok. Bu konuyu çok iyi biliyorsunuz.'' Şasa usulca, ''Şaşırmadığımı iddia edemeyeceğim.'' dedi. Fervoort güldü. ''Bazen beklenmedik şeyler yapmak iyi oluyor.'' Şasa ''Neden?'' diye sordu. ''Neden ben? Sizin açık konuşmaktan hoşlandığınızı biliyorum Sayın Başbakan. Onun için de düşüncelerimi söyleyeceğim. Benden hoşlanmanız ya da beni bir dost saymanız için hiçbir neden yok.'' Fervoort ''Bu doğru.'' diyerek başını salladı. ''Ama benim dal kavuklara da ihtiyacım yok. Yeteri kadar dal kabuğum var zaten. Ben yaptığınız işin ülkemizin gelecekteki refahı bakımından çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu işi sizden daha başarıyla yapacak başka birinin olmadığına da inanıyorum. Birlikte çalışmayı öğreneceğimizden eminim.'' ''Hepsi bu kadar mı Sayın Başbakanım?'' Açık konuşmaktan hoşlandığımı söylediniz. Pekala, hepsi bu kadar değil. Herhalde ilk konuşmamı dinlediniz. Ben Boerlerle İngilizlerden o eskimiş düşmanlıklarını unutmalarını ve yan yana cumhuriyeti yaratmalarını istedim. Bu sözlerimin ardından kabinemdeki tek İngiliz'i kovarsam ne duruma düşerim? İkisi de güldüler. Sonra şahsa, cumhuriyet konusunda size karşı koyacağım diye fervordu uyardı. Ve bir an başka görüş açısını hiçbir zaman kabul edemeyecek olan adamın o soğuk ve dev gibi bencilliğini de fark etti. Sonra Fairford güldü. O halde sizi yanıldığınıza ikna etmem gerekecek. O arada siz de benim vicdanım görevini yaparsınız. Disney filmindeki o tipin adı neydi? Hangi filmdeki? Şu kuklayla ilgili olan. Pinokyo'ydu değil mi o? Filmdeki Ağustos böceğinin adı neydi? Şasa Jiminy Cricket dedi. Evet, işte siz de o arada benim Jiminy Cricket'im olursunuz. Bu işi kabul ediyor musunuz? Bunun benim görevim olduğunu ikimiz de biliyoruz Sayın Başbakan. Şasa bu sözleri söylerken bir taraftan da alayla ne garip diye düşündü. Hırs emrettiği zaman görev hemen boyun eğiyor. O gece dışarıda yemek yiyeceklerdi. Ama şasa haberi karısına vermek için giyinir giyinmez Tara'nın odasına gitti. Bakanlığı kabul etmesinin nedenlerini açıklarken kadın kocasını aynadan seyretti. Yüzü ciddiydi ama senin adına sevindim derken sesinde tiksinti vardı. Bunu istediğini biliyorum. İşin başından aşkın olacağı için buradan gittiğimi fark etmeyeceğimi de. Şasa gittiğini mi diye tekrarladı. Anlaşmamızı unutma şasa. İhtiyaç duyduğum zaman bir süre için buradan ayrılabileceğimi kabul ettin. Tabii geri döneceğim. Anlaşmamızda bu da vardı. Şasa rahatladı. ''Nereye gideceksin? Ne kadar kalacaksın?'' Tara Londra'ya diye cevap verdi. ''Herhalde orada birkaç ay kalırım. Londra Üniversitesi'nde arkeoloji kurslarına devam etmek istiyorum.'' Heyecandan çılgın gibiydi ama bunu kocasından saklamaya çalışıyordu. Molly o gün yeni kabine üyeleri açıklandığı sırada bir haber iletmişti ona. Moses Tara'yı çağırtmıştı. Tara da Southampton'a giden bir gemide Miriam, Benjamin ve kendisi için yer ayırtmıştı. Çocuğun babasını görmesini istiyordu. Günler Tara için hızla geçti ve sonunda Benjamin'in elini tutarak gemiden indi. Londra'ya gitmek üzere trene bindi. Tara Şasa'nın ısrarı yüzünden Dorchester Oteli'nde bir daire tutmuştu. Ailenin her zaman kaldığı bu dairenin pencereleri parka bakıyordu. Tara Miriam'la bebek için de arka tarafta küçük bir oda ayırtmıştı. Bunun hesabını kendisi ödeyecek, şahsanın durumdan haberi olmayacaktı. Tara defteri imzalarken katip ona bir pusula uzattı. Moses'den geliyordu. Tara onun yazısını hemen tanıdı. Dairesine girer girmez notu açtı ve düş kırıklığı yüzünden buz kesildi. Moses pek resmi bir dil kullanmıştı.
Sevgili Tara, seni karşılayamadığım için üzgünüm. Ancak dostlarımla birlikte Amsterdam'daki önemli görüşmelere katılmam gerekiyor. Döner dönmez seninle bağlantı kurarım. Selamlar Moses Gama.
Umutları kırılan Tara bu soğuk ifade yüzünden kara bir çaresizliğe kapıldı. Miriam ve Benjamin olmasaydı çaresizlikle kolay savaşamayacaktı. Ama bekleyiş dolu günleri onlarla parklara ve hayvanat bahçelerine giderek nehrin kıyısında dolaşarak geçirdi. Üniversiteye giderek arkeoloji kursuna yazıldı. Ne de olsa şahsa bunu soruşturabilirdi. Bir gün otelde Ben'e banyo yaptırırken Miriam salondan geçerek yaklaştı. ''Biri seni görmek istiyor Tara.'' Banyonun yanına diz çökmüş olan Tara ayağa kalkmadı. Kim? Adını vermek istemedi. Miriam'ın suratı ifadesizdi. Bebeği ben yıkarım. Tara kararsızlıkla durakladı. Oğlundan bir dakika bile ayrılmak istemiyordu. Ama sonra pekala diyerek kalktı. Elinde havlusuyla salondan geçti. Kapıda birdenbire durakladı. Geçirdiği şok yüzünden suratından bütün kanı çekildi. Başı döndüğü için yalpaladı, düşmemek için kapıya tutundu. Moses diye fısıldadı, adama şaşkınlıkla bakıyordu. Moses koyu bej rengi uzun bir yağmurluk giymişti. Trençkotun apoleti omuzlarında yağmur damlaları ışıldıyordu.
Yağmurluk Moses'in boyunu ve omuzlarının genişliğini daha belirgin göstermekteydi. Tara onun görünüşündeki görkemi unutmuştu. Moses gülümsemiyor, o ısrarlı kalp durdurucu bakışlarıyla kadını süzüyordu. Tara tekrar Moses dedi ve sendeleyerek adama doğru bir adım attı. Ah Tanrım, seni son gördüğümden beri yılların ne kadar ağır geçtiğini bilemezsin.
Tara, Moses'in sesi kadını titretti, adam kollarını açarak ekledi. Karım.
Tara Moses'e doğru atıldı. Zenci ona sarılarak göğsüne bastırdı. Bir süre öyle durdular. Tara titriyordu. Sonra Moses onu usulca iterek yüzünü avuçlarının arasına aldı.
Seni her gün düşündüm.
Tara birdenbire ağlamaya başladı. Yaşlar yanaklarından ağzının kenarlarına akıyordu. Bu yüzden Moses onu öptüğü zaman tuz da dağıldı. Miriam Benjamin'i getirdi. Tertemiz çocuğa yeni mavi pijamasını giydirmişti. Benjamin babasına ciddi ciddi baktı.
''Moses, seni selamlıyorum oğlum.'' diye fısıldadı. ''Doğduğun ülke kadar güçlü ve güzel olmanı dilerim.''
Tara onları ilk defa bir arada gördüğü için müthiş bir mutluluk ve gurur duydu. Bir an kalbinin duracağını sandı. Baba oğul renkleri dışında birbirlerine çok benziyorlardı. Başlarının, çenelerinin, alınlarının biçimi aynıydı. İri gözleri, burunları ve dudakları da öyle. Yalnız Benjamin karamela ve çikolatalı krema rengindeydi. Moses ise kehribar ve Afrika bronzu. Tara için hayatının en önemli, en güzel insanlarıydı onlar. Tara Dorchester'daki daireyi bırakmadı. Şahsının kendisini oradan arayacağını biliyordu. Güney Afrika evinden davetiyeler ve üniversiteden mektuplar da oraya gönderilecekti. Moses'in Bayswater yolu yakınındaki katına yerleşti. Karanlık odalar türlü cinsten eşyalarla döşenmişti. Moses ile Tara Afrika usulü yerde ince şilteler üzerinde yatıyorlardı. Moses yastık olarak tahtadan bir kafa sehpası bile kullanıyordu. Ama Tara'nın buna alışması imkansızdı. Benjamin ise Miriam'la koridorun dibindeki odada kalıyordu. Sevişmek Moses Gama'nın hayatının bir parçasıydı, yemek, içmek ve uyumak gibi. Adamın ustalığı ve Tara'nın ihtiyaçlarını bu kadar düşünmesi onu hem şaşırtıyor hem de onu mutlu ediyordu. Tara her şeyden çok Moses'e bir çocuk daha vermek istiyordu. Aslında fazla baş başa kalamıyorlardı. Dairenin her zaman yabancılarla dolu olması Tara'yı sinirlendiriyordu. Moses'i onlarla paylaşmak da hiç hoşuna gitmiyordu. Moses yalnız onun olmalıydı. Bunu o da anlıyordu. Tara diğerlerinin yanında suratını asarak kaba davrandığından Moses onu sert bir ifadeyle uyarıyordu.
''Ben savaşın kendisiyim Tara. Hiçbir şey, hiç kimse bundan daha önemli olamaz.'' İsteklerim, hayatım bile amacımızdan daha önemli değil. Benimle berabersen aynı fedakarlığı da yaparsın.
Moses yine bir gece aynı sözleri tekrarladıktan sonra laflarının etkisini yumuşatmak için Tara'yı kollarına alarak yatağa götürdü. O mutluluktan ağlayıncaya kadar sevişti.
Sonra da benim bir parçam senin zaten dedi. Bir insanda bundan daha fazlası da olamaz. Bunu yakınmadan kabul et, minnet duy. Çünkü bizden her şeyi feda etmemizi, ne zaman isteyeceklerini bilemeyiz. Bugünü yaşa Tara, bugün aşkımız için yaşa, çünkü yarınımız olmayabilir.
Kadın beni affet Moses diye fısıldadı, çok basit bir insan gibi davrandım. Seni bir daha düş kırıklığına uğratmayacağım. Tara böylece kıskançlığı bir tarafa bırakarak Moses'le birlikte çalışmaya başladı. Adam bir yerde konuşma yapacağı zaman da onun da gidiyordu artık. Moses, Tara ve Benjamin güzel bir bahar sabahı Hyde Park'a gittiler. Konuşmacıların köşesinde öfkeli eşcinsellerin ve İrlanda Cumhuriyetçilerinin önünden geçtiler. Gidip siyah konuşmacılara katıldılar. Diğerleri Moses'i hemen tanıdılar. Güney Afrikalı 6 kadar zenci haberi vermek için hemen Moses'e doğru koştu.
''Beraat etmişler, serbest bırakılmışlar.'' Nokwe, Makgato, Nelson Mandela hepsi de özgür artık.
Yargıç Rumpf onların vatan haini olmadıklarına karar vermiş.
Moses Gama duraklayarak çevresini sarmış olan zencilere öfkesinden ateş saçan gözlerle baktı. Afrika'nın kızları ve oğulları uçuk İngiliz güneşinde gülerek dans etmeye başlamışlardı. Moses iddetle "buna inanamam" diye omurdandı. Biri ona buruşuk bir gazete uzattı. "İşte oku, doğru." Moses gazeteyi kaparcasına aldı. Baş sayfadaki yazıyı çabucak okudu. Hatları gerilmiş olan suratında sıkıntılı bir ifade belirdi. Sonra birdenbire gazeteyi cebine soktu. Grubu omzuyla iterek hızla uzaklaştı. Tara ona yetişmek için Benjamin'in elinden tutarak koşmak zorunda kaldı. "Moses, bizi bekle." Moses ona bakmadı bile ama omuzlarının duruşundan ve dudaklarının gerilişinden çok kızdığı anlaşılıyordu. "Ne var Moses, neden bu kadar öfkelendin? Dostlarımız kurtulduğu için sevinmeliyiz. Lütfen benimle konuş Moses."
"Anlayamıyor musun?" diye sordu Moses. "Olanları göremeyecek kadar aptal mısın?"
"Özür dilerim, anlayamıyorum."
"Bu dertten kurtuldular ve müthiş prestij kazandılar. Özellikle Mandela. Ömrünün sonuna kadar hapiste kalacağını sanıyordum. Hatta daha iyisi Mandela'yı asacaklarını umuyordum."
"Moses, Tara şok geçiriyor. Nasıl böyle konuşabiliyorsun? Nelson Mandela senin arkadaşın."
Moses açık açık "Mandela benim rakibim" dedi. "Ölünceye kadar da öyle olacak. Güney Afrika'da bir tek hükümdar olabilir. Ya o ya ben."
"Anlayamadım."
"Sen zaten hiçbir şey anlamıyorsun kadın. Ama buna gerek de yok. Bana itaat etmeyi öğren yeter."
Tara'nın ruh halinin durmadan değişmesi kıskançlıkları onu sıkıyor ve kızdırıyordu. Moses Tara'nın o iç bayıltıcı hayranlığına da gün geçtikçe daha zor katlanıyordu. Tara'nın bembeyaz yumuşak eti onu tiksindiriyordu. Her geçen gün ihtiraslı aşık rolü oynamak ona daha zor geliyor, Tara'yı başından atacağı günü sabırsızlıkla bekliyordu. Ama ne yazık ki o gün henüz gelmemişti.
"Aptalca davranıp seni kızdırdıysam özür dilerim Moses."
Sessizce yürüdüler. Bir süre sonra Tara çekine çekine "şimdi ne yapacaksın?" diye sordu.
"Halkın lideri olarak hakkım olan yeri alacağım. Meydanı Mandela'ya bırakamam."
Kadın tekrarladı. "Ne yapacaksın?"
"Geri dönmem gerekiyor. Güney Afrika'ya gitmeliyim."
"Tara, olamaz" diye inledi. "Bunu yapamazsın. Bu çok tehlikeli olur. Ayağını Güney Afrika topraklarına basar basmaz seni tutuklarlar."
Moses "hayır" diye başını salladı. "Sen yardım edersen böyle bir şey olmaz. Saklanacağım ama sana ihtiyacım olacak."
"Tabii, ne istersen yaparım. Ama böyle korkunç bir tehlikeyi göze alarak ne başarabileceğini sanıyorsun sevgilim?"
Moses büyük bir çaba harcayarak öfkesini yendi. Başını eğerek kadına baktı.
"İlk karşılaştığımız yeri hatırlıyor musun? İlk defa konuştuğumuz o yeri."
Tara hemen "parlamentonun koridorunda karşılaştık" diye cevap verdi. "Bunu hiçbir zaman unutmayacağım."
Moses başını salladı. "Evet, bana orada ne yaptığımı sormuştun. Ben de bunu ileride bir gün anlatırım" diye cevap vermiştim. İşte o gün geldi.
Moses bir saat konuştu, yumuşak ve ikna edici bir sesle. Tara onu dinlerken kah müthiş bir mutluluk, kah derin bir korku duydu. Moses sonunda "bana yardım edecek misin?" diye sordu.
"Ah, senin için öyle korkuyorum ki."
"Bunu yapacak mısın?"
Tara "hiçbir isteğini reddedemem" diye fısıldadı. "Hiçbir isteğini."
26. ayrımın sonu. Sayfa 249.